Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun pek kıymetli dinleyenleri, hakikat yolculuğunun erenleri, sözümüzün kulak misafirleri. Bilgimize ayar, özümüze yar, sesimizle bahtiyar. Usulü Erkan, Muhibbanı Erkam, dergahı hüdaidir mekan. Biriniz ki kesmeyiz sizlere ahkam. Kulağınız bizde, gözünüz izde, beyniniz işte, gönlünüz eşte olsun efendim. Sohbet muhabbette gerek. Muhabbetsiz sohbete ne gerek? Yapmadığını söylemek, Allah'ı üzmek demek. Bize düştü bu bilginin tellallığı, lazımdır haklarınızın helalliği. Kulak verile, bilgi derile, bildiğiyle amel etmeyene bilmem ki ne denile. Aziz ve titiz ve dahi temiz ve elbette bizler için bahada eşsiz, fıtratı kinsiz, şerre isteksiz, gıybete meyilsiz ve harama değilsiz ve dünyanın dört bir yanında iyilik için atan kalplerimiz, çok değerli gönüldaşlarımız. Bendeniz Münir Arıkan. Erkam Radyo'da Nitelikli İnsan programında hepinize Erkam Radyo Çamlıca Genel Merkez stüdyolarından sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Yeniden bu haftada sizlerle beraberiz. Sizleri bizlerle buluşturan, sizleri bizlere kavuşturan, hayırlı şeyleri konuşturan ve karşılıklı istifademizi artıran Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Aziz dostlarım, 2026-2027 ana konumuz olan insan puzzle'ını, insan bulmacasını oluşturan 66 parçayı, yani insanın mütemmim cüzlerini konuşuyoruz sizlerle. Hatırlayacak olursanız, ilk parçamız, birinci parçamız kaderdi, ikinci parçamız ruh, üçüncü parçamız sülale ve dördüncü parçamız olan aileden sonra beşinci parçamız olan beden konusuna başlamıştık geçen hafta. Ve ömrümüzün her saniyesini birlikte geçirdiğimiz bedenimizi gerçekten tanıyor muyuz diye sormuştuk. Ve en son sizlere bölüm 5'te bedenin denge mühendisliğini anlatıyordum. Bedenimizin denge sistemlerinden biri de biyolojik saatimizdir aziz dostlarım. Bedenimiz yalnızca nerede olduğumuzu değil, adeta günün hangi zamanında vaktinde bulunduğumuzu da takip eder. Uyuma ve uyuma düzenimiz, bazı hormonların salgılanması, vücut sıcaklığımızdaki günlük değişimler, enerji ve uyanıklık seviyemiz yaklaşık 24 saatlik biyolojik ritimlerle bağlantılıdır. Gün ışığı ve karanlık bu ritmin düzenlenmesindeki önemli çevresel işaretlerdendir. Bu nedenle bedenimizin zamanını sürekli yok saydığımızda yalnızca uykumuzu değil bedensel düzenimizin farklı parçalarını da etkileyebiliriz. Alışveriş için zamanımızın büyük vaktini geçirdiğimiz AVM'lerde biliyorsunuz her taraf kapalıdır. Sabahleyin girdiğiniz bir AVM'de vaktin nasıl geçtiğini bilememeniz için güneşle alakanız kesilmiştir. Tamamen suni ışıklandırmayla günün her vaktinde aynı ışık sizi etkiler. Ama insan biyoritmi, biyolojik varlığı, aurası, işleyişi, algısı, frekansı o güneşin dünya ile olan etkileşiminde dünyanın dönüşüyle beraber önce yavaş yavaş aydınlanan sonra apaydınlık gündüz vakti özellikle güneşin tam tepede olduğu vakitte apaydınlık olan sonra yavaş yavaş zevale ve en son gruba doğru giden akşamın o alacakaranlığı çöktükten sonra geceyle beraber yeniden sabahı bekleyen bir yapıdadır. Bedenimiz de bu döngünün bir parçasıdır. Dolayısıyla hani insanın gidebileceği hızdan çok daha fazla 100 katı 1000 katı daha fazla bir şekilde hızla giden uçaklara bindiğimizde jet lag dediğimiz bir şey çıkıyor ortaya değil mi? Hani beden kendisini en fazla 5 kilometre ötede 10 kilometre ötede algılayacakken bir bakıyor ki 12 bin kilometre gitmiş dünyanın ta öteki ucunda hem mekan değişmiş hem zaman değişmiş. Hani buna uydurmakla alakalı kendini buna uyarlamakla alakalı epey bir içsel denge sistemi çalıştırıyor ve bunu başaramadığında da jet lag oluyor. Nevri tersine dönüyor bir anlamda. Bedenin sağlığı bu açıdan hiç değişmemesi değil, değişen şartlar içerisinde dengesini neden kurabilmesi. Ama biz dışarıdan o kadar çok bu dengeyi bozacak etkenlerle ona etki ediyoruz ki tepkilerin hastalık olarak, düzensizlik olarak, dengesizlik olarak, ruh sağlığın bozulması olarak oluşması işten bile değil. Dolayısıyla hani bedeni dışarıdan, dış şartlar değiştikçe zorluyoruz ve bedenimizde bir denge mekanizması. Peki bedenimiz bu dengeyi kurmakta zorlandığında ne yapar? Bizimle konuşur. Yani inner voice dediğimiz içsel ses, bir insan konuşması, bunu kastetmiyorum. Elbette kelimelerle değil, sinyallerle. Hatırlayacak olursanız Rabbimizin kurduğu sistemin sinyaller üzerine olduğunu, kurban olduğumun sinyalsiz bir şey yapmadığını, muhakkak adili mutlak olması hasebiyle, Erhamur Rahim'in olması hasebiyle, Rahman ve Rahim olması hasebiyle sinyalleri bize önceden gönderip bizi uyardığını farklı programlarda size anlatmıştım. Bölüm 6. Bedenimizin sessiz dili sinyaller. Bedenimiz konuşur dedik. Travmanın beyin ve beden üzerindeki etkilerini inceleyen dünyaca tanınmış psikiyatrist Basel van der Kolk'un milyonlarca satan kitabının adı bu gerçeği oldukça çarpıcı bir biçimde ifade ediyor. Beden kayıt tutar. Van der Kolk özellikle travmatik deneyimlerin yalnızca zihnimizde kalan hatıralar olmayabileceğini, bedenin stres, gerginlik ve fizyolojik tepkilerinde de derin ve kalın bir iz bırakabileceğini anlatıyor bize kitabında. Konunun travmatik psikolojik yönlerini Human Puzzle'ın psikoloji parçasında ayrıca ele alacağız. Onun için burada hızlı geçiyorum. Fakat burada şu temel gerçeği bilelim aziz dostlarım. Bedenimiz yalnızca çalışmaz. Yaşadığımız hayatın bazı biyolojik izlerini de taşıyabilir, tutabilir. Bedenimizin de bu konuda bir dili vardır. Bedenimiz mesela ağrı ile konuşur, yorgunlukla konuşur, susuzlukla konuşur, açlık ve toklukla konuşur, uyku ihtiyacıyla konuşur. Bazen nefesimizin, bazen nabzımızın, bazen tansiyonumuzun değişmesiyle konuşur. Bazen ateşimizin yükselmesiyle, bazen cildimizdeki bir değişiklikle, bazen kaslarımızdaki gerginlikle bize bir şeyler anlatır. Çok çok özür diliyorum. Affedersiniz ama bilimsel olarak anlatmamak mümkün değil. Burada yeri gelmişken bu mevzuyu. Son dönemde ikinci beyin bağırsak diye tıp dünyasında çok çok önem verilen bağırsaklarımızın sağlığıyla alakalı uzmanlar Gaita testinde bile büyük sinyaller buluyorlar. Hem oradaki probiyotiklerin hem aldığımız aşırı antibiyotiklerin verdiği zararlarla alakalı kalıntıların, oradaki izlerin, hatta hani kabız mısınız, ishal misiniz aşamasındaki farklı gaita türlerinin analizinde bile sağlığınızla alakalı size bir şey söylüyorlar. O kadar önemli ki bu konu, yine yeri gelmişken Sisimane kabilesi, biliyorsunuz Bolivya'da Amazon ormanlarında en son keşfedilen, insanoğlunun, sözüm ona, modern insanın İlkel diye tanımladığı ama bence dünyanın en medeni, en modern insanlar olan o kabilede kalp damar hastalıkları yok. Bağırsak inanılmaz sağlıklı, milyarlarca farklı probiyotikle sağlıkları desteklenmiş. Zihinleri çok diri, Alzheimer gibi son dönemde başımızın birçok belası olan hastalıklar oralarda yok. Dolayısıyla üç büyük ilaç şirketi şu anda Bolivya'da bu kabilenin peşinde, bu kabile üyelerinin genç bireylerinden aldıkları gayet örneklerinden, bağırsak cidarından aldıkları örneklerden insanlar için daha sağlıklı olmalarını sağlayacak bir probiyotiğin, dolayısıyla bir bilimsel ilaç yapmanın peşindeler. Ve bazı ürünler de şu anda oluşmuş durumda. Dolayısıyla bu kadar önemli bir şey. Basel van der Kolk, değişebilmek için insanların önce bedensel duyumlarının ve bedenlerinin dış dünyayla kurduğu ilişkinin farkına varmaları gerektiğini söyler. Buradaki farkındalık kendi kendimize hastalık teşhisi koymamız değildir. Hani bazı hastalık hastası dostlarımız vardır. Birinden bir hastalık duyunca o bende de var diye hemen üstüne atlar, o değil. Amaç bedenimizde olup bitenleri korkuyla büyütmeden dikkat ve şuurla gözlemleyebilmek. Çünkü aynı sinyal her zaman aynı anlama gelmeyebilir. Her baş ağrısı aynı sebepten oluşmaz. Her yorgunluk aynı kaynaktan gelmez. Her çarpıntı bize aynı şeyi göstermez. Bu nedenle beden sinyallerini dikkate almakla kendi kendimize teşhis koymak arasındaki farkı iyi bilmemiz gerekiyor. Bedenimizi dinlemek, her küçük değişikliği büyük bir hastalık olarak yorumlamak değil. Ama bedenimizin tekrar eden ve şiddetlenen uyarılarını sürekli susturmak da doğru değil. bedenimizin her söylediğini elbette hastalık ilan etmeyelim, fakat hiçbir söylediğini de önemsiz saymayalım. Düşünelim. Mesela çok sevdiğimiz o arabalarımızdan alışılmadık bir ses geldiğinde ne yapıyoruz? Sesi biraz dinliyoruz. Tekrarlanıp tekrarlanmadığına bakıyoruz. Gerekirse biz anlamazsak bir uzmanına götürüyoruz, ustasına götürüyoruz. Fakat bedenimizden bir uyarı geldiğinde bazen ağrıyı bastırıp aynı hayat üzerine devam ediyoruz. Geçenlerde çok sevdiğim bir profesör dostumun yanındaydım. Münir'cim dedi, yani yıllardan beri asla bir ağrı kesici kullanmıyorum. Morfin düzeyinde böyle bir ağrı kesici vermişti doktorun bir tanesi. Aman ha dedi, yani kendinize kıymayın. Dolayısıyla yani ağrıyı bastırmakla ağrının kaynağını teşhis edip o sebebi ortadan kaldırmak çok farklı şeyler. Modern hayat içerisinde, modern hayatın seyri içerisinde yorgunluğumuzu kahveyle, uykusuzluğumuzu ekranla, ağrımızı gelişigüzel çözümlerle, susuzluğumuzu sudan başka içeceklerle, hareketsizliğimizi de bahanelerle geçiştirmeye çalışabiliyoruz. Ama burada kullanılan bu örnekleri tedavi önerisi olarak değil, beden sinyallerini erteleme alışkanlığımızı fark etmek için düşünmeliyiz. Aziz dostlarım, şimdi kendimize bir soralım. Bedenimiz bize en sık hangi sinyali gönderiyor? Yorgunluk mu, kırgınlık mı, üzgünlük mü, gerginlik mi, ağrı mı, uykusuzluk mu? Nefesimizin daraldığını hissetmek mi? Mide ve bağırsaklarımızdaki değişiklikler mi? Bedenimiz aynı konuda tekrar tekrar bizimle konuştuğu halde biz onu sürekli susturmaya mı çalışıyoruz acaba? Ağrı, bedenimizin en önemli haberleşme araçlarından birisidir. Ağrı her zaman ciddi bir hastalık anlamına elbette gelmez. Fakat bedende bir şeylerin dikkatimizi istediğini gösterebilir. Yorgunluk da yalnızca tembellik değildir. Bazen yeterince dinlenmediğimizi, bazen gereğinden fazla yük taşıdığımızı, bazen de değerlendirmesi gereken bedensel bir durum bulunduğunu haber verir. Mesela bu ağrı sinyaliyle alakalı yıllar evvel Ahmet Eray yavrumun, yeğenimin beyin ameliyatında Cerrahpaşa'da uzun aylar boyunca 5-6 ay süren, hatta 7 ay süren şeylerimiz olmuştu, refakatimiz olmuştu. Orada aynı yine çocuk nöroşirüsünde beyin ameliyatı olan bir yavrucağın babası, annesi, tabii bekleşiyoruz böyle ameliyathanenin önünde. Ağlayarak çok perişan bir vaziyette, ah hocam anlayamadık sinyalleri, yavrum böyle kardeşini kucağımıza alıyoruz, kendisinden 3-4 yaş küçük bir kardeşi var kızcağızın, kucağımıza alıyoruz. O baba beni de al diyor, biz de kıskanıyor zannediyoruz, biraz yürü diyoruz. O da oturuyor oraya, baba yürüyemiyorum yoruldum diye. Yani yüreğim parçalanmıştı yani. O bir sinyal ama o sinyali yanlış yorumladığımızda yıllar sonra böyle yüreğimize acı olan bir kaya gibi, taş gibi oturan ağır bir yük oluyor. Dolayısıyla bu anlamda mesela uyku ihtiyacı da bir zaman kaybı değil. Uyku sırasında çünkü bedenimiz çalışmayı bırakmaz. Farklı bakım, düzenleme, dinlenme, yenilenme faaliyetlerini sürdürür. Bu nedenle uyku hayatımızdan çalınan boş bir zaman değil, bedenimizin hayatı sürdürebilmek için ihtiyaç duyduğu temel hayati süreçlerden birisidir. Yani bir insanın uykusu geldiğinde aslında beden ona bir sinyal veriyor. Tabii burada kolaya kaçıp da hocam tam böyle mesai başladığında sabah 7.30'da, 8.30'da, 9.30'da tam okula girip ilk derse başladığımda uykum geliyor diyorsanız büyük ihtimalle bir önceki gece 9'da, 10'da, 11'de yatmanız gereken bir hayat tarzında 1'de, 2'de yatmanızdan dolayıdır. Dolayısıyla bir gece önceyi düzelterek günü tanzim edebilirsiniz. Dolayısıyla aziz dostlarım, devam eden, şiddetli, açıklanamayan veya olağan dışı belirtilerde kendi kendimize teşhis koymak yerine yetkili bir sağlık profesyoneline, işin ehline başvurmalıyız. Çünkü bedenimizi tanımak hekimlik yapmak değildir. Beden farkındalığımız uzmanlığın yerine geçmez. Bedenimizi dinlerken başka bir gerçeği de kabul etmek zorundayız. Bedenimiz zaman içerisinde değişir. Çünkü bedenin de kendi içerisinde kendine ait bir zamanı vardır. Geldik bölüm 7'ye. bedenimizin zamanı, biyoritmimiz. Bugün taşıdığımız beden, çocukluğumuzdaki beden elbette değildir. Amerikan beyzbol tarihinin efsanevi isimlerinden Satchel Paige'in çok düşündürücü bir sorusu var. Yaşımızı bilmeseydik kaç yaşında olurduk? Aziz dostlarım, bu çok mükemmel ve müthiş bir soru. Satchel Paige, büyük ırk ayrımcılıklarıyla karşılaşmasına rağmen ileri yaşlarına kadar profesyonel spor hayatını sürdüren sıra dışı bir sporcuydu. Bu soruyla takvimde yazan yaş ile kendimizi hissettiğimiz yaş arasındaki farkı düşündürüyor bize. Fakat bu söz elbette biyolojik yaşlanmanın önemsiz olduğu anlamına gelmiyor. Takvimdeki rakam insanın bütün kapasitesini tek başına açıklayamaz. Ama bedenimizin zamanla değişen gerçeklerini de görmeden gelemeyiz. Çocuklukta bedenimiz hızla büyür ve gelişir. Ergenlik döneminde hormonların etkisiyle büyük bir biyolojik değişim yaşanır. Yetişkinlik döneminde bazı bedensel kapasiteler belirli bir düzeye ulaşır. İlerleyen yaşlarda ise bedenimizin yapısı, ihtiyaçları, toparlama biçimi ve bazı kapasiteler değişmeye devam eder. Fakat biz bazen değişen bedenimizden yıllar önceki performansı bekleriz. Hani meşhur fıkradır Nasreddin Hoca. Bir gün, affedersiniz, eşeğine binmek istemiş. Şöyle yapmış, böyle yapmış. Bir türlü başaramamış. Tam böyle bir hamleyle biniyor gibi yaparken eşeğin sırtından öbür tarafa doğru düşmüş. Gidi gençlik demiş ya. Hani ihtiyarlığında yapamıyor gibi sonra sağa sola bakmış. Kimse yok. Ya demiş, ben senin gençliğini de biliyorum. Demek ki gençken de binemiyormuş yani. Aynen öyle. 20'li yaşlarımızdaki uyku düzenimizle, 30'lu yaşlarımızdaki çalışma tempomuzla, 40'lı yaşlarımızdaki toparlanma hızımızla, 60'lı ya da 70'li yaşlarımızdaki bedenimizi kıyaslarız ama kıyaslamamalıyız. Sonra bedenimiz değiştiği için ona kızarız. Oysa değişim bedenimizin bize ihaneti değildir. Hayatın biyolojik akışıdır. Rabbimizin Kur'an-ı Azimuşşan'da buyurduğu şekliyle yaş verdikçe, ömür verdikçe insanı çocukluğuna çevirmesidir, yeniden başa döndürmesidir. Bunu hem bedensel hem biyolojik olarak söyleyebiliriz. Elbette yaşın ilerlemesi kendimizi tamamen bırakmamız anlamına gelmiyor aziz dostlarım. Fakat bedenimizin yeni şartlarını tanımadan geçmişteki ölçülerle yaşamaya çalışmak da doğru olmaz. Bu açıdan takvim yaşımızla biyolojik durumumuz birbirine bağlı ama tamamen aynı şey de değildir. Aynı yaştaki iki kişinin bedensel durumu farklı olabilir. Genetik miras, geçirilen hastalıklar, çevresel şartlar, çalışma hayatı, alışkanlıklarla değişen epigenetiğimiz bu farklılığa katkıda bulunabilir. Fakat biyolojik yaş kavramını tek bir cihazın ya da popüler bir internet testinin verdiği kesin bir rakama da indirgememeliyiz. Çünkü insan bedeni tek bir sayıyla bütünüyle açıklanamayacak kadar karmaşık ve kompleks ve mükemmel bir yapıdır. Bedenimizin zaman içindeki değişimini konuşurken yaşlılık, hastalık ve insan onuru konusunu da doğru bir yere oturtmalıyız aziz dostlarım. Dünyaca tanınmış cerrah ve bestseller yazarı Atul Gawande, Ölümlü Olmak adlı kitabında tıbbın yalnızca insan ömrünü uzatmaya değil, yaşlılık ve hastalık dönemlerinde hayatın anlamını ve kalitesini korumaya da odaklanması gerektiğini anlatıyor. Kitabın temel düşüncesini şu cümle özetliyor aslında. Asıl amaç yalnızca iyi bir ölüm değil, sonuna kadar iyi bir hayattır. Gawande bize şunu hatırlatıyor. Yaşanan beden de saygıyı, ilgiyi, onuru ve nitelikli bir hayatı hak eder. Bir insanın bedeninde hastalık bulunması onun insanlık değerini azaltmaz. Yıllarca, 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl yatalak ya da engelli, özürlü bir hastasına bakan anneler, babalar, akrabalar görüyoruz ve biliyoruz çevremizde. Dolayısıyla hastalık sevginin ya da değerin düşmesi anlamına gelmiyor. Değeri sakıt kılmaz. Bir organın veya uzvun işlevindeki sınırlık insanın tamamının sınırlı olduğu anlamına gelmez. Bedensel engel, zeka, ahlak, ruh, irade, yetenek ve insan onuru hakkında tek başına hüküm veremez. Sağlıklı bir bedene sahip olmak elbette çok büyük bir nimettir. Fakat sağlık başkaları karşısında üstünlük belgesi ya da daha iyi bir insan olma beraatı değildir. Hastalık da bir insanlık kusuru değildir. Elbette insanın kusurudur eğer genetik veya Rabbin imtihanıyla başa gelen bir şey değilse, kendi kusurlarımızdan ortaya çıkan bir şeyse, elbette buradaki kusurumuza da, hatamıza da, eksikliğimize de bakmamız gerekiyor. Ama bedenimizin değiştiği bir dönemde hem engel olarak hem özür olarak hem dezavantajlı duruma düşerek ya da geçici bir hastalık ya da ölümcül bir hastalık hiç fark etmez. Bütün bunlara maruz kalmak insan olarak değerimizi değiştiremez. Çünkü bedensel imkan farklılığı insan değer farklı değildir aziz dostlarım. Asıl mesele yalnızca bedenimizin nasıl değiştiği değildir çünkü. Bizim değişen bedenimizle nasıl bir ilişki kurduğumuzdur. Birçok bedensel engelli insan görmüşsünüzdür, bizzat tanımışsınızdır ya da yurt dışından belgesellerini, televizyonlarda filmlerini izlemişsinizdir. Mesela en son ben geçenlerde bir sosyal medyada Pakistan'da iki eli de olmayan ama iki eli olan ustalara taş çıkartan bir bisiklet tamircisi, bir motosiklet tamircisi amcamızı izledim. Eli olmayan ressamlar, eli olmadığı halde dünya yüzme rekoru kıran yüzücüler, ayağı olmadığı halde koşucular. Yani yeter ki insan bir şey yapmayı dilesin, bu bedensel engellerini, eksikliklerini, kusurlarını ona bahane kılmasın. Rabbim onlara ihsanıyla yardım ediyor. Bölüm 8. Peki bedenimizle nasıl ilişki kuruyoruz? Bedenimizle ilişkimiz bazen iki uç arasında gidip gelir aziz dostlarım. Kişisel gelişim dünyasının önce isimlerinden Jim Rohn'un meşhur bir sözü vardır. Bedeninize iyi bakın, yaşamak zorunda olduğunuz tek yer orasıdır der. Jim Rohn'un bu sözü çok açık bir gerçeği hatırlatıyor bize. Evimizi değiştirebiliriz, arabamızı değiştirebiliriz, çalıştığımız şirketi değiştirebiliriz. Hatta yaşadığımız ülkeyi bile değiştirebiliriz. Fakat dünya hayatımız boyunca başka bir bedene taşınamayız. Çünkü her nereye gidersek gidelim, bedenimizi oraya götürüyoruz. Kendimizi oraya götürüyoruz. Fakat buna rağmen bir tarafta bedenimizi bir şekilde ihmal ediyoruz. Diğer tarafta da onu hayatın merkezine yerleştiriyoruz. Bir tarafta bakımını önemsemiyoruz. Diğer tarafta dış görünüşümüzü insanlık değerimizin ölçüsü haline getiriyoruz. Bir tarafta bedenimizin ihtiyaçlarını dinlemiyoruz, diğer tarafta en küçük değişikliği büyük bir kaygıya dönüştürüyoruz. Oysa bedenimizle sağlıklı bir ilişki kurmak, ne onu putlaştırmak ne de hor kullanmak. İkisi arasında bir denge. Bedenimizi tanımak her şeyden evvel. Onun gerçekliğini kabul etmek, ihtiyaçlarını fark etmek. Değiştirebileceğimiz taraflar varsa sorumluluk almak. Ve en önemlisi değiştiremeyeceğimiz özelliklerle de barış olmak, barışabilmek. Bedenimizle barışmak, bedenimizdeki her özellikten mutlaka memnun olmak değil. Bedenimizle barışmak, onu sürekli aşağılamamak, başkalarıyla acımasızca kıyaslamamak ve varlığımızın düşmanı olarak görmemektir aziz dostlarım. Bugün bedeniyle barışık olmayan milyonlarca gencimiz, plastik rekonstrüktif estetik cerrahlarının bıçakları altında orasını, burasını, şurasını kestirerek beden mülkünün sahibi olan Allah'ımızı üzüyorlar gibi düşünüyorum. Elbette ki tıbbi gereklilikler, konsültasyon sonucundaki mazeretler, mücbir haller bunun dışında. Ben sadece keyfi, şahsi olarak bir de kültürel baskıyla işte şu ölçülerde bedenim olsun, şu ölçülerde dudağım olsun, şöyle bir yüzüm olsun, orayı gerdireyim, burayı kestireyim, bunu kastediyorum. Dolayısıyla bedenimizi kabul etmek, onu ihmal etmek anlamına da gelmez. Bedenimizi kabul etmek başka, bedenimizi kendi ihmallerimize terk etmek başkadır. Kişisel bakım mesela bu ilişkinin çok önemli bir parçasıdır. Amerikalı şair, yazar ve insan hakları savunucusu Audre Lorde, kanserle mücadele ettiği dönemde çok güçlü bir cümle kuruyor. Kendime bakmak, kendimi şımartmak değil, kendimi korumaktır diyor. Bu sözdeki kişisel bakım yüzeysel bir rahatlama ya da lüks tüketim değil aziz dostlarım. Zor şartlar altında insanın kendi hayatını, gücünü ve varlığını korumasıdır. Aziz dostlarım, Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Nitelik İnsan programındasınız. 5. parçamız olan 66 parçalı insan puzzle'ında 5. parçamız olan beden parçamızı anlatmaya kısa bir aradan sonra devam edeceğim. Lütfen bizden ayrılmayın efendim.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Aziz dostlarım, yeniden merhabalar. Bendeniz Münir Arıkan. Erkan Radyo'da Nitelik İnsan programında 66 parçalı insan puzzle'ının, insan bulmacasının 5. parçası olan beden konusunu anlatmaya devam ediyoruz. Aziz dostlarım, programın ilk yarısında 8. bölümde bedenimizle nasıl bir ilişki kuruyoruz onu sormuştum sizlere. Ve hani kişisel bakımımız elbette çok önemli ama kişisel bakımın yanında en az onun kadar önemli bir mevzu daha var. En nezafetü minel iman diye Resulü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu temizlik imandandır diye imanın bir rüknü gibi bir göstergesi gibi algılanan o önemli unsur temizlik. Ağız ve diş sağlığı mesela son dönemde doktorlarımız sağlığın ağızda başladığını, sindirimin de ağızda başladığını, dolayısıyla her şeyin ağızda başladığını anlatıyorlar. Özellikle nefes terapistleri nefesin insan vücudundaki mekanizmaları nasıl bir etki ettiğini son dönemde artan kitaplar, seminerler, danışmanlıklar, koçluklarla çok daha fazla bize anlatma gayretindeler. Sadece ağız ve diş sağlığı değil, cilt, saç ve tırnak bakımı. Eskiden çocukluğumuzda çok meşhur böyle bir şey söylenirdi bize, işte kıssa anlatılırdı. Efendim kasabın oğluyla, hani anlatılırdı öyle kelamı kibarda diyelim artık. Kasabın oğluyla berberin oğlu işte 3 ay sonra güreş yapmaya karar vermişler. Ahalinin huzurunda bir bayram sabahı böyle büyük ödüllü bir güreş olacak. Kasap her gün et yedirmiş, berber her gün çocuğun saçını tıraş etmiş. Bilin bakalım en sonunda kim kazanmış? Herkes kasap derken büyüklerimiz hayır derdi, berberin oğlu kazanmış yani. Çünkü çok önemli yani, evet uzun saç bakımlıysa olabilir ama uzadıkça vücudun vitaminlerini emdiği için onun bakımda ihtiyaç duyduğu vitaminler, belki vücut için kullanacak vitaminler saçta toplandığı için, hani saçların neredeyse günlük kısaltılması, kırıklarının alınması, bakımının yapılması çok çok önemli. Cilt dediğimiz şey zaten en büyük organımız yani. Vücudumuzun sağlık mekanizması. Zırhı bir anlamda, koruyucu zırhı. Uygun beden kullanımı, duruşumuza dikkat etmek, değil mi? Sadece bedensel biyolojik yapımız yok, bir de fizyolojimiz var yani. Çalışma ortamımızı bedenimize uygun hale getirmek, gerekli koruyucu sağlık kontrollerini yaptırmak. Bunların hiçbiri yalnızca güzel görünme çabası değildir aziz dostlarım. Bunlar bedenimize karşı sorumluluklarımızın parçalarıdır. Bugün bedenimizi değerlendirme biçimimizde sosyal karşılaştırmaların büyük etkisi var. Ratinglerin, kültürün, örfün, geleneğin ama bunların üstünde bizi ezici bir şekilde sosyal medya yönlendirmesiyle kölesi yapan global kültürün, kültür mü demek lazım ona, emperyalizm mi demek lazım bilemedim ama global kültürün ya da küresel baskının çok büyük tesiri var. Fakat karşımıza çıkan görüntülerin önemli bir bölümü seçilmiş, ışıklandırılmış, dizayn edilmiş, filtrelenmiş, düzenlenmiş, kurgulanmış görüntülerdir aziz dostlarım. İşte bunu bilmiyoruz. Biz o başkasının en seçilmiş görüntüsünü, ajans görüntüsünü, stüdyo görüntüsünü kendi bedenimizin en eleştirdiğimiz haliyle karşılaştırıp doğal halimizde öyle olmak istiyoruz. Onlar doğal halinde öyle değil ki. Sonra da bu adaletsiz karşılaştırmanın sonucunu gerçek kabul ediyoruz. Şimdi düşünelim. Bedenimizde değiştiremeyeceğimiz hangi özelliğe yıllardır kızıyoruz? Peki bu kızgınlık bize ne kazandırdı? Bedenimizi geliştirmemize yardım mı etti, yoksa kendi bedenimizden uzaklaşmamıza, soğumamıza, nefret etmemize mi yol açtı? Bedenimizin hangi özelliğini başkalarının beğenisi için değiştirmek istiyoruz? Hangisini gerçekten sağlığımız ve hayat kalitemiz için geliştirmemiz gerekiyor? Bu iki sorunun cevabı gerçekten bundan sonra yaşayacağımız süre gelecek hayat kalitemizle çok alakalı. Bu soruların psikolojik boyutları elbette var. Onları Human Puzzle'ın psikoloji parçasında ele alacağız inşallah. Ama burada şu bedensel gerçeğin altını çizelim. Bedenimiz daima bizimle birlikte yaşar. Bazen ruhumuz bedenden çıkar. Hadis-i şerifte de anlatıldığı şekliyle Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından. Uykuda bizden uzaklaşabilir. Ama bedenimiz her zaman bizimle. Bazen aklımız başımızdan gidebilir. Zihnimiz durağanlaşabilir. Duygumuz körelebilir. Algımız körelebilir. Ama biyolojik olarak bedensel varlığımız her an bizimle beraber. İçeride müthiş kompleks bir mekanizma, trilyonlarca hücrenin birbiriyle etkileşiminde, trilyonlarca, katrilyonlarca sinaptik ağın birbiriyle etkileşimiyle devam edip gidiyor çalışmaya. Dolayısıyla aziz dostlarım, bu muhteşem ve muazzez ve mübarek mekanizmayı sürekli küçümseyerek ya da sürekli ihmal ederek sağlıklı bir beraberlik kuramayız onunla. Her şeyi elbette aynı anda değiştirmek zorunda değiliz ama sürece bırakıp da nasıl olsa bir gün olur diye ertelemek de çözüm değil. Dünya çapında milyonlarca satan Atomik Alışkanlıklar kitabının yazarı James Clear şöyle diyor. Yaptığımız her davranış dönüşmek istediğimiz insan için kullandığımız bir oydur. Bugün kime oy verdiniz? James Clear, büyük değişimlerin çoğu zaman tek büyük bir karardan değil, küçük davranışların sürekli tekrarlanmasından doğduğunu anlatıyor. Resulullah Efendimiz'in amellerin en hayırlısı az bile olsa sürekli yapılandır buyurması boş yere değil sanırım. Bedenimize ilişkin tek bir doğru alışkanlık bütün hayatımızı bir günde değiştirmeyebilir. Fakat her tekrar gelecekte nasıl bir bedene sahip olmak istediğimiz konusunda kullandığımız küçük bir oya dönüşür. Bedenimizle barışmak, gerçeğimizi, gerçekliğimizi tanımak, sınırlarımızı kabul etmek ve sorumluluğumuzu üstlenmektir. Şimdi bütün bu anlattıklarımızı genel bilgi olarak bırakmayalım. Birlikte küçük bir beden haritası çıkartalım inşallah sizlerle. Bölüm 9. Beden haritanız. Aziz dostlarım, bulunduğunuz yerde şöyle rahat ve güvenli bir biçimde bir durun. Araç kullanıyorsak elbette yalnızca programı dinlemeye devam edip akşam ya da gittiğiniz ofiste bu söylediklerimi yeniden hatırlayabilirsiniz. Ama araçtaysak dikkatimizi yoldan ayırmayalım. Mümkünse bu durduğumuz şekil içerisinde bedenimizin duruşunu fark edelim. Omuzlarımız çökük mü? Yüksek mi? Gergin mi? Boş mu? Gevşek mi? Sıkı mı? Çenemiz çok mu kapalı, dişimizi fazla mı sıkıyoruz, dişlerimiz gıcırdıyor mu? Nefesimiz üst göğsümüzden mi, alt göbeğimizden, diyaframın olduğu yerden mi? Nefes alırken eğer oturuyorsak bir masa başında, acaba göbeğimiz masaya yaklaşıp uzaklaşıyor mu? Yoksa göbek olduğu mesafede duruyor, göğsümüz mü yukarı kalkıp iniyor? Oturduğumuz yerde belimizi ve sırtımızı nasıl kullanıyoruz? Hafif öne kaykılmış, kamburumuz sırtımızda çıkmış bir şekilde mi yoksa dimdik mi oturuyoruz? Ayaklarımızın yere temasını hissediyor muyuz? Sonra kendimize birkaç soru soralım. Antik Yunan'daki Delphi Apollon Tapınağı'nın girişinde insana yöneltilen iki kelimelik büyük bir çağrı vardı. Kendini bil. Bu söz çoğu zaman sadece Sokrates'e aitmiş gibi aktarılır. Oysa daha doğru ifadeyle Delphi Tapınağı'nda yer alan kadim bir antik Yunan özdeyişi aslında uzak doğuda bütün Budist tapınaklarının kapısında da yazan bir kadim cümledir. İslami anlamda ya da Anadolu irfanında yer alan bütün bilgeliklere baktığımızda da ilim ilim bilmektir, ilim kendi bilmektir diyen sözün Yunusçasında da kendini bilmek büyük bir erdemdir. Zayıf bir hadis olarak da kaynaklarda geçiyor ama ''Men arefe nefse fakat arefe Rabbe'' cümlesinde olduğu şekliyle ''Kendini bilen Rabbini bilir'' cümlesi de aslında bize bunu ifade etmiyor mu? Kendimizi bilmek yalnızca düşüncelerimizi, yeteneklerimizi veya duygularımızı tanımak değil aziz dostlarım. İçinde yaşadığımız bedeni, onun ihtiyaçlarını, sınırlarını ve hassasiyetlerini tanımak da kendimizi bilmenin bir parçasıdır. Her sorunun hemen cevabını vermek zorunda değiliz. 20. yüzyıl Avrupa şiirinin en önemli isimlerinden Rainer Maria Rilke, Genç Bir Şair'e Mektuplar adlı eserinde şöyle söylüyor. Soruları şimdi yaşayın. Rilke, hayatımızdaki bazı soruları hemen cevap bulmaya çalışmak yerine onlarla sabırla yaşamamızı öneriyor. Soruları şimdi yaşayın, soruları şimdi cevaplayın değil. Çünkü bedenimizle ilgili bazı cevaplar bir anda gelmez. Uyku düzenimizi, enerji değişimlerimizi, tekrar eden beden sinyallerimizi, hangi şartlarda daha iyi ya da daha kötü hissettiğimizi anlayabilmek için kendimizi zaman içinde gözlemlememiz gerekir. Mesela şu andaki ruh haliniz nasıl? Bedeninizle alakalı hissettiğiniz en önemli şey ne? Nefes alış şekliniz nasıl? Gözlerinizin bakışı nasıl? Vücudunuzun duruşu nasıl? Nabzınızın atışı, kanınızın dolaşımı, kalbinizin çarpması, ne hissediyorsunuz şu anda vücudunuzla alakalı? Şimdi sorularımızı yaşamaya başlayalım. Bedenimizin en güçlü tarafı nedir mesela? Dayanıklılığımız mı? Toparlanma kapasitemiz mi? Kolay uyuyabilmemiz mi? Hareket kabiliyetimiz mi? Yıllarca büyük bir sadakatle çalışan hangi organımızı ya da sistemimizi bugüne kadar hiç düşünmedik? Biraz onu bulmaya çalışalım. Bedenimizin en hassas tarafı nedir? Belimiz mi? Dizlerimiz mi? Midemiz mi? Karnımız mı? Cildimiz mi? Dişlerimiz mi? Uykumuz mu? Yoksa beynimiz mi? Bedenimizin hangi bölgesi ya da sistemi daha fazla ilgi istiyor, ben buradayım diyor, bana bir bak diyor. Bedenimiz bize en sık hangi sinyali gönderiyor aziz dostlarım? Ağrı mı, yorgunluk mu, susuzluk mu, uykusuzluk mu, gerginlik mi? Hareketsizlikten kaynaklanan bir rahatsızlık mı? Ve o sinyali duyduğumuzda asıl önemlisi biz ne yapıyoruz? Onu anlamaya mı çalışıyoruz, yoksa susturmaya mı çalışıyoruz ya da görmezden mi geliyoruz? Günün hangi saatlerinde enerjimiz daha yüksek? Hangi saatlerinde daha kolay yoruluyoruz? Hemen pes ediyoruz. Uyandığımızda kendimizi dinlenmiş mi yoksa yorgun mu hissediyoruz? Bedenimizin gece boyunca ihtiyaç duyduğu dinlenmeyi ona vermeden mi güne başlıyoruz? Bedenimizin hangi ihtiyacını sürekli erteliyoruz? Sadece suyu, uykuyu, dinlenmeyi değil, hareketi, kontrolü, bakımı, yemeği, bedenimizde değiştiremeyeceğimiz hangi özelliklerle barışmamız gerekiyor? Yeteri kadar uzun olmadığını düşündüğümüz boyumuzla mı? Ya artık yaş kemale erdi, ahir ömrümüzde dediğimiz yaşımızla mı? Şöyle bir cilt, böyle bir ten dediğimiz tenimizle mi? Uzunluğuyla, kısalığıyla, seyrekliğiyle, inceliğiyle, dökülmesiyle, dökülmemesiyle yadırgadığımız saçımızla mı? Ya da herhangi bir izimizle mi? Bedensel bir sınırlılığımızla mı kendimizi yargılıyoruz? Peki değiştirebileceğimiz halde ihmal ettiğimiz hangi alışkanlıklarımız var? Asıl burası herhalde kaliteyi sağlayacak. Şimdi başka bir soru soralım. Bedenimize teşekkür etmemiz gerekse ona ne için teşekkür ederdik acaba? Bizi yıllardır taşıdığı için mi? Görmemizi sağladığı için mi? Sevdiklerimizin sesini duyabildiğimiz için mi? Yürüyebildiğimiz için mi? Nefes alabildiğimiz için mi? Bir çocuğa ya da bir toruna sarılabildiğimiz için mi? Yıllar evvel kilis milletvekili bir dostumun kızcağızı, kendi de beraberdi arabada, kaza geçirdiklerinde yavrucağızın eli kopmuştu böyle. O zamanlar bu mikro cerrahide çok meşhur bir hastanede bir sabah vakti ziyaretlerine gittim. Kazadan birkaç gün sonraydı böyle. Tabii ameliyattan çıkmış kuzumuz böyle eli sargıda. Anlatılan şey hep elin kopması, işte tekrar tutacak mı, el çalışacak mı falan. Aziz dostlarım, çıktım böyle ziyaretten hastanenin avlusuna, bir baktım böyle bilinçaltı elimi seviyorum. Yani bilinçaltı %95 kararımız oradan gelir yani. Hani içeride o elin önemi, onu kaybedene sorun yani. Her baktığımız şeyi görüyoruz ama göz nimetinin farkında değiliz de onu görmeyene sorun bakalım. Dolayısıyla belki de sıradan zannettiğimiz şeylerin hiçbiri sıradan değil. Sıradan olan bizim onlara alışmış olmamızdan olabilir mi acaba? Dolayısıyla son bir karar verelim. Bugünden itibaren bedenimize karşı hangi tek sorumluluğumuzu daha dikkatli yerine getireceğiz? Her şeyi aynı anda bütüncül bir şekilde değiştirmek zorunda değiliz. Evrenin çok önemli bir sünnetullah ve adetullah kuralı, kaidesi tedriciliktir. Yavaş yavaş, ağır ağır. 23 yılda Kur'an-ı Kerim, 40 yılda Hazreti Muhammed Mustafa. Hemen olmuyor. Çin düşünürü ve Taoizm geleneğinin kurucu ismi kabul edilen Lao Tzu'nun, ki çok değerli kitapları var aziz dostlarım, 1000 millik yolculuk tek bir adımla başlar sözü, önümüzdeki yolun ne kadar uzun görünürse görünsün, her değişimin küçük bir başlangıcı ihtiyaç duyduğunu ve adım adım mesafenin kat edebileceğini anlatıyor bize. Mevlana Hazretleri de boşuna sen yola çık yol görünür diye boşuna söylememiş. Bir çıkmak, yola çıkmak, sıfırdan bire gelmek büyük bir marhaledir. Dolayısıyla bedenimize daha iyi davranmak için bütün hayatımızı bir günde değiştirmemiz gerekmiyor. Mümkün de değil zaten. Fakat Bugün küçük ve doğru bir adım atmamız gerekiyor. Çünkü bedenimize hükmetmeden evvel, onu kontrol etmeden evvel, onu yönetmeden evvel, onu beslemeden, onu sağlıklı hale getirmeden, onu dengeye tutmadan evvel, onu tanımalı, değiştirmeden önce onu dinlemeliyiz. Bedence dilini öğrenmeliyiz. İşte bu yüzden bedenimizi 66 parçalı human puzzle'ında, insan puzzle'ında mütemim cüzümüzün 5 numarası yaptık. Geldik 10. bölüme. Bedenimiz bir emanettir. Az evvel söylediğim şekliyle aziz dostlarım, hani bedenimize teşekkür etmemiz gerekse ona ne için teşekkür ederiz diye sormuştum ya. Aslında burada elhamdülillah ne diyoruz? Bunu yapabiliyorum ama onu yaptırana da şükür gerekmiyor mu? Bedene teşekkür, beden nimetini veren Rabbe şükür. Bunu da unutmadan hatırlatmak istedim. Bedenimiz bir emanet. Aziz dostlarım, bedeni tanımak yalnızca biyolojik bir merak değildir. Asla değildir. 19. yüzyıl Amerikan düşünce ve edebiyatının çok önemli isimlerinden bir tanesi olan Ralph Waldo Emerson, hayatın yönetimi şeklinde çevirebileceğimiz The Conduct of Life adlı eserinde şöyle diyor. İlk zenginlik sağlıktır. Emerson, burada maddi imkanlarımız ne kadar büyük olursa olsun, onları kullanabilecek bir sağlığımız olmadığında zenginliğin anlamının eksileceğini anlatıyor. Çok klasik bir cümledir. Hep duyarız. Çok para kazanmak için sağlığımızı tüketiriz, mahvederiz, bozarız. Sonra bozulan sağlığımızı düzeltmek için kazandığımız parayı harcarız. Bu denklemin hayırlı, iyi, başarılı, akılcı bir denklem olmadığı çok basit, çok açık. Sahip olduğumuz diğer imkanları kullanabilmemiz için önce onları taşıyacak bir bedene ihtiyacımız var, değil mi? Bu nedenle bedenimizi tanımak aynı zamanda bir sorumluluk meselesi. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz diye buyuruyor. Araf suresi 31. ayet-i kerimede. Çünkü Allah israf edenleri sevmez diyor. Ayetin asıl bağlamında ibadet esnasındaki örtünme ve Allah'ın helal kıldığı nimetlerden yararlanırken aşırılıktan kaçınma vardır aziz dostlarım. Dolayısıyla bu ayet-i kerimeyi yalnızca modern bir beslenme tavsiyesi gibi okumamız doğru olmaz. Fakat ayetin ortaya koyduğu ölçülük ilkesi bedenimizle ilişkimiz açısından da son derece önemlidir. Kur'an-ı Kerim bize nimetlerden yararlanmayı yasaklamıyor fakat ölçüyü kaybetmememizi istiyor. Ne bedeni mahrum bırakmak ne ölçüsüzce tüketmek. Ne bakımını ihmal etmek ne de onu hayatın tek amacı haline getirmek. Esas olan ölçü ve denge. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de insanların çoğunun iki nimetin değerini bilmekte aldandığını bildiriyor. Sağlık ve boş vakit. Bu hadis-i şerifte sağlık ve boş zaman çoğu insanın elindeyken değerini yeterince bilmediği iki büyük nimet olarak gösteriliyor bize. Aziz dostlarım, biraz daha anlatacaklarım var beden konusunda. Bu önemli parçamızı tanımakla alakalı, tanımaklığımızla alakalı ama bu haftalık da bu kadar diyelim. İnşallah bedenimizi biraz daha fazla tanımayla alakalı. Tabii tanıdıkça Rabbimize olan hayranlığımız, imanımız, takvamız, ittikamız artacaktır inşallah. En azından gelecek haftaya kadar şöyle minik bir ödev, minnacık bir ödev verebilirim haddim olmayarak. Kırmazsanız beni çok sevinirim. En azından belgesellerde böyle ailece, çocuğunuzla, eşinizle hep beraber izleyeceğiniz bir iki tane, en azından bir tane bile olsa yeter. Bir insan vücudunu anlatan bir belgesel izlemeniz gelecek hafta programı daha kolay takip etmenize yardımcı olacaktır. Bu duygularla hepinizi Rabbi Celim'e emanet ediyorum. Gelecek hafta görüşünceye kadar hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.